Ayrım 27. Çöküş. Mahşerin yalnızı. Cavit Kırcı. Sayfa 297. Bir zaman sonra ikindi vaktinden itibaren artık deniz kabarmaya başladı. Bizim küçük yelkenli ne yelken marifetiyle ne de kürek marifetiyle kontrol edilemez hale gelmişti. Bu andan itibaren de uzun süren sessizliğimiz bozuldu. Beyim, artık deniz ilerlememize imkan tanımaz. Ne yapacağız? Duracağız. Ne kadar? Uzunca bir süre, belki bir hafta kadar. Nereden biliyorsun? Ben bu suları evim belledim beyim. Buralara az gelip gitmedim. Cide'den öteye gitmemiz zor. Zira birazdan akıntılar, kabarmalar, şiddetli dalgalar başlayacak. Allah vere de sağ salim Cide limanına sığınsak. Ondan sonra, dedim ya, bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Ben bekleyemem. Bir an evvel Giresun'a gitmem lazım. Oradan da köyüme. Denizden gidemezsin beyim. Karadeniz bu, şakası olmaz. O halde karadan yoluma devam ederim. O sana kalmış beyim. Bu konuşmamızdan sonra İlyas Reis bana kürek çektirdi. Kendisi de dümeni kontrol ediyordu. Yelkenlerimizi toplamış vaziyette Cide'ye vardık. Helalleşmek için kendisine anlaştığımız üzere 2 lira verdim. Lakin 1 lirayı iade ederek almadı. Çünkü dedi, yolun sonuna kadar seni getirmedim. Benim yüzümden belki bir hafta burada kalacak ve rızkından olacaksın dedim. Hak etmediğimi almam, haramdır dedi. İşte dedim, bu denli temiz yürekli insanların memleketinde yaşıyoruz ama biz aydın sapmasını veya yanılmasını ya da uyuşukluğunu yaşadığımız için onlara bu harp yıllarının felaketini yaşatıyoruz diye içimden geçirdim. Ve biz yıllardır aslında bu aziz millete buna benzer acıların yaşamlarının nedenleri arasındaydık. Sadece şimdi düşman öz vatan topraklarımıza dayandığı için daha çok acıtıyordu. Yoksa Balkanlarda, Kafkaslarda, Cezayir'de, Tunus'ta bu aziz millet aynı acıları yaşamıştı. 1 lirayı verip hakkımı helal ettikten sonra helallik de alıp ardımı döndüm. Dönerken kendisine gözümden dökülen ince yaşı göstermedim. Bundan sonra Zonguldak'ta gibi olmasa da bir han odası bulup geceyi geçirdim. O günün sabahında yeniden yollara düşmek için bir katırcı, at arabacı falan aradım. Bir hesap ettim ki yokluk nedeniyle her birisi çok pahalıydı. Bu nedenle bir ihtiyarın artık yaşlanmaya yüz tutmuş ucuzca bir katırını almaya karar verdim. Nasıl olsa Cide'den Sinop'a, oradan da Giresun'a kadar, hatta köyüme kadar çokça yolum vardı. Bu hayvancık ne kadar dayanırsa ben de o kadar uzağa hayvan sırtında gidebilirdim. Uzaktan uzağa denizin üzerine kara bulutların çöktüğünü görüyordum. Şükürler olsun ki karada yalnızca rüzgar vardı, yağmur dahi yağmıyordu. İlyas Reis yılların tecrübesiyle denizin uyunu bildiği için yola devam etmekten çekinmişti. Bundan sonra kıyıyı ve sahilleri, sırtlardaki tepeleri takip ederek, geceleri de bazen bir köye sığınarak, bazen de bir ağaç kovuğu bularak önce İnebolu'ya, sonra Ayancık'a geldim. Yollar uzun, dağlar karlı, hava soğuk, karnım açtı. Ayancık'a gelmekle işler biraz daha kolaylamıştı. Allah vergisi bir güzellik ve yumuşak bir hava ile beni karşılayan Ayancık'ta kısa bir süre kalıp yaşlı katırımı dinlendirdikten sonra Sinop'a doğru ertesi güne varmak umuduyla yola çıktım. Sinop civarına vardığımda akşam olmuştu. Beni bekleyen han odalarından birinde vakit geçirmeyi düşünsem de Mario'nun bulunduğu yeri sorup soruşturunca Sinop'a gitmemeye karar verdim. Bir köy evine sığınarak o geceyi de geçirdim. Gecenin sabahında İnceburun mıntıkasına geldim. Evet, Doktor Giovanni'nin bana tarif ettiği yer burasıydı. İnceburun mıntıkasında yaşıyordu. Lakin kesin yerini bilmiyordu. Kesin yerini ben bulacaktım. İnceburun'da bir şehir yoktu. Birkaç köyden başkaca bir şey de yoktu. O halde Mario bu köylerden birinde yaşıyordu. Aman Allah'ım dedim, yıllarını İstanbul'un en seçkin semtlerinde ve varlık içinde geçiren Mario buralarda kendisine nasıl hayat bulabilirdi? Belliydi ki bir şekilde kendisine bir yol bulmuştu. Tek tek köylere gitmeye karar verdim. Yaşlı katırımın sırtında bir o köye bir bu köye girdim çıktım. Bu yaşlı katırı satın almayı iyi ki de akıl edebilmişim diye düşündüm. Öylesine işime yarıyordu ki. Köylere giriyordum öncelikle. Eğer varsa imam efendiyi de veyahut muhtarıyı da görüşüyordum. Lakin kimsecikler böylesi birinin varlığını dahi bilmiyordu. Çaresizce bir köyden diğerine sürüklenir oldum. Nihayet tüm umudumu kaybetmiştim. Sanırım Mario tüm izini kaybettirdi. Doktor Giovanni'ye dahi doğru biçimde yerini söylemedi derken aklıma ölmüş olabileceği ihtimali geldi. Bu kötü düşünceyi aklımdan silip atmayı ve umudumu yitirmemeyi düşündüm. Ümitsizliğe kapılmamak her zaman iyiydi. Nitekim en son gittiğim köyden tam çıkarken elinde kavalıyla bir çoban yanıma çıka geldi. ''Birini arıyormuşum beyim.'' ''Evet, tuhaf birini.'' ''Tuhaf değil.'' ''Tuhaf işte.'' ''Niye?'' ''Ho ho ho, gavurun teki bu köylerde tuhaf olmaz da ne olur beyim?'' ''Gavur değil, yani Hristiyan ama Türk sayılır.'' ''Değil beyim, değil, neyse öyle birini biliyorum.'' ''Ya nerede?'' ''Burada değil, daha doğrusu buralarda değil.'' ''Ya nerede?'' ''Hamsilos'ta.'' ''Hamsilos mu? Orası neresi?'' ''Uzakta, ince burunun öte tarafına düşer.'' ''Sen onu nereden buldun?'' ''Hususi bir arama yapmadım. Bir vakit sürümden birkaç koyunu kaybetmiştim. Ta Hamsilos'a kadar aradım. Az değil beyim, sürüden neredeyse 20 koyunum kayıptı.'' Derken bir tepenin sırtında tuhaf aksanlı, kibar yüzlü bir çobanla karşılaştım. ''Sanırım senin aradığın o.'' ''Tuhaf aksanlı bir çoban mı?'' ''Olabilir. Neticede aksanı en azından bu yöreye yabancı.'' ''Yok beyim, yok, onu kastetmedim. Hani biz köylüyüz, hatta ben dağlı bile sayılırım. Ama biz birbirimizi 3-5 anlarız, onunkisi başkaydı.'' ''Onunkisi başkaydı. İşte Mario'yu doğup büyüdüğü İstanbul'dan koparıp buralara insansız diyarlara kaçıran bu yaklaşımdı. Her ne kadar Türkçe konuşsa da, hatta kendini bizden kabul etse de, neticede öz lisanı İtalyancanın ve özü olan İtalyanlığının izlerini taşıyordu. Dağdaki bir çoban bile bu ayrımın farkındaydı. Mario bu karışık günlerde işte bu nedenle orta yerde bir tartışmanın sevimsiz malzemesi olmamak için kendini insansız diyarlara atmıştı. Çobanla biraz daha konuştum ve bulunduğu mıntıkayı öğrendim. Çok uzakta olmadığını ve durmaksızın gidersem akşama doğru Hamsilos'a varabileceğimi söyledi. Ben de onun tavsiyesine uyarak durmaksızın harekete geçtim ve durmaksızın yola devam ettim. İnce burnu kıyıdan takip etmedim ve doğuya doğru çaprazlamasına ve dümdüz yoluma devam ettim. Çoban denizi görünceye kadar devam etmemi salık vermişti, ben de öyle yaptım. Deniz kış güneşinin de kızılca ışıklarını üstüne almasıyla dramatik bir görüntü almıştı. Koskoca Karadeniz sanki bir yumurta sahanı gibi orta yerinde kızılımsı bir güneş ışığıyla, sakin ama soğuk bir görüntüyle gözlerimin önünde adeta istirahat ediyordu. Yaşlı katırımı daha fazla yormak istemiyordum ama dostum Mario'ya da bir an evvel varmak istiyordum. Bu nedenle katırın sırtından indim ve denize doğru katırın yularını tutarak yürüdüm. Ben denize yaklaştıkça deniz beni kendine doğru çekiyordu. Aman Allah'ım, ne manzaraydı o öyle. Uçurumun kenarına kadar geldim. Karşımda tam anlamıyla bir yeryüzü cenneti duruyordu. Hafif bir yükselti ve Karadeniz'in ender görülen sakinliklerinden birinde çarşaf gibi bir deniz ve denizin kıyıya vuran dalgalarıyla ortaya çıkan ve adeta gerdanlığa benzeyen etkisiz dalgaları. Uzunca bir kumsal ve kumsalda birkaç tekne. İşte cennet gibi bir yerdi gözlerimin önündeki. Yoksa Hamsilos burası mıydı? Ne demişti çoban? ''Çaprazlama ve dümdüz gideceksin. Denize gelince Hamsilos'u göreceksin.'' demişti. ''Çok güzel bir yerdir beyim.'' ''Evet, Hamsilos burasıydı ve Mario da buralarda bir yerdeydi.'' Vakit akşama iyice yaklaşmıştı. Geceye kalmadan onu bulmalıydım. Yoksa bu tanımadığım diyarda gecenin bir vaktinde yapayalnız vaziyette tehlikenin koynunda sabahlamak zorunda kalacaktım. Hava da soğumaya başlamıştı. Yol arkadaşım yaşlı katır da iyice yorulmuş ve acıkmıştı. Yüksekçe bir yere çıktım ve etrafı kolaçan ettim. Burası güzelce bir koydu. Sinop'a herhalde çok uzak değildi. Etrafı ağaçlık bayır bir alanda Mario nerede olabilirdi ki? İyice dikkat kesilerek tekrar her yanı gözetledim. Yavaş yavaş her alanı rasat ediyordum. Kabalama baktığımda her şey birbirine benziyordu. Bu halde onu bulmam zordu. Bunun üzerine Hamsilos'u denizden tepeye doğru kesit kesit incelemeye başladım. Ne yazık ki hiçbir yerde hayat emaresi göremiyordum. Katırımı Sinop'a sürmeye karar verdim, sonra vazgeçtim. Şehir buraya çok uzak olmasa gerekti. Nasıl olsa şehre varabilirdim. Son bir kez daha tepeye çıktım. Tepenin bir de öbür yanına geçmeye karar verdim. Katırımı yavaş yavaş kıyıya indirdim. Sahille birlikte öte yana geçtim. Kıyıya tekrar alıcı bir gözle baktım. Burada bir şey yoktu. Katırımı tepelere doğru sürdüm. Yüksekçe bir yere çıkınca atımı denize çevirdim. Sol tarafıma baktığımda uzakta bir kıpırtı gördüm. İyice dikkat kesildiğimde kara taşlardan yapılmış bir kulübe gördüm. Evet, muhtemelen bu kulübede birileri vardı. Biraz daha dikkat edince kıpırdayanların beyaz renkli canlılar olduğunu fark ettim. Muhtemelen bunlar koyundu. Katırımı hızlandırarak kulübeye doğru bir an evvel varmaya çalıştım. Evet, yanılmamışım, orada bir kulübe vardı ve etrafında da koyunlar ve koyunlar için yapılmış bir ağıl. Katırımı son bir gayretle oraya sürdüm. Ağılın içindeki koyunların kimisi meliyor, kimisi yavrusunu emziriyor, kimisi de yere tünemiş vaziyette bekleşiyordu. Koyunlar ne kadar uysalsa kulübenin etrafı da aynı ölçüde uysaldı. Hatta kulübenin duvarına yaslanıp abasına bürünmüş ve kavuğunu başına çekmiş adam bir de. Katırımın sırtında olarak ben kulübeye yaklaştıkça etraftaki varlıkları daha iyi seçebiliyordum. Evet, Enikon'u bu kulübenin olduğu yerde bir hayat kurulmuştu. Kulübe bir ev, evin önünde küçük bir bahçe ve bahçenin de yanında 30-40 koyunluk bir ağıl ve ağılın arka tarafında 5-10 tavuktan oluşan bir kümes vardı. Hayat burada da Hamsilos koyu gibi sakindi. Öylesine sakindi ki hem koyunlar hem de uyuyan adam katırın nal sesleriyle çıkardığı sesi dahi duymayacak kadar kendinden geçmişçesine hiç tepki vermeden hayatlarına devam ediyorlardı. Adam mışıl mışıl uyuyor, koyunlar ağılın içinde bir o yana bir bu yana koşturuyordu. Bu adam ya Mario idi ya da benim ince burunda gördüğüm çobanın bahsettiği o tuhaf adamı bu uyuyan adam biliyordu. Selamün aleyküm. Aha. Selamün aleyküm dedim. Aha. Tanrı misafiriyim, kabul eder misin? Hanımını. Biraz bakar mısın? Tamam tamam sen. Mario dostum. Evet, sonunda Mario'yu bulmuştum. İnce burundaki çoban doğru bilmişti. Onlara göre tuhaf olan bu çoban benim dostum Mario idi. Birbirimize sarıldık. Uzun süredir ayrı kalmanın verdiği hasret bir yana, sanki nihayetsiz kaybedilen bir şeyi bulmanın sevinciyle birbirimize sarıldık. Sıkı sıkıya kucaklaştık. İki damla yaş Mario'nun gözlerinden geldi, iki damla yaş benim gözlerimden. Harbin ve memleketin bu çetin günlerinin bizleri savurduğu yerlerden koparak veya savurduğu yerleri bularak bulduk birbirimizi. Öylesine bir duygu yumağı olmuştu ki, özellikle de Mario için. O beni bir türlü bırakmak istemiyordu. Bir müddet sonra Karadeniz'e karşı oturduk. Hamsilos'a vuran dalgaların çıkardığı hafif hışırtı sesinin ve birkaç martıdan gelen kuş seslerinin huzur verici sessizliğe ara sıra indirdiği darbelerin eşliğinde kulübenin bahçesinde ve akşamın kızıllığına karşı olan biteni konuşmaya başladık. Mario gizemli bir şekilde İstanbul'dan neden ayrıldığını ve neden buralara geldiğini anlatmaya koyuldu. Gidecek bir yerim yoktu biliyorsun. Her ne kadar akrabalarım olsa da ben kendimi buraya ait hissediyorum. Cenova ile bağlarım çok, çok zayıf. Birkaç kez oraya gittim lakin alışamadım. İlk gençlik yıllarımdan beri ben kendimi bu topraklara ait hissettim. Ancak her ne kadar kendimi bu topraklara ait hissetsem de bu millete ait olma konusunda istediğim başarıyı sağlayamadım. Daha önce de konuşmuştuk. Ne tam bir İtalyan olabildim ne de Türk. Fakat Türk yanın ağır bastı galiba. Bilmiyorum ondan mı? Sanmıyorum Ali Bey. Ya ne o zaman? Belki de korktum, belki de değil. Evet korktum, buralardan kopmaktan korktum. Korktuğum için İstanbul'da da kalamadım ya. Neyden korktun? Biliyorsun ya, Trablusgarp Harbi sırasında bir saldırıya uğramıştım. Evet, o saldırı bizlere karşı bakışın ne olduğunu gösterir vaziyetteydi. Seni bu saldırı mı kaçırdı? Tek o değil. Başka? Nereye gidecektim? Dedim ya, İtalya benim için uzak diyardı artık. Hatta benim durumumdaki birçok insan için öyleydi. Evet, Doktor Giovanni de İsviçre tebaasına geçmiş. Fakat onunkisi başka, o benim yaşadığım ikilemi yaşamadı. O sadece savaşın buhranından kaçmak için içinde bir miktarda İtalyan nüfus taşıyan ve savaşta tarafsız olan İsviçre'nin tebaasına geçti. Sence bir ikilem yaşamadı mı? Bilmiyorum. Unutma ki Giovanni bir doktordu. Haklısın, hayat kurtarmak adına yemin etmiş birisi olarak belki de o da bir ikilem yaşamış olabilir. Malum yaşadığın ve ait olduğun topraklar birbirine düşman oluyor. Sanırım o da çözümü İsviçre'ye sığınmakta buldu. Sen de harbe gittikten sonra doktor benim İstanbul'da kalan son bağımdı. O da ayrıldığına göre orayla da bağımı kuracak kimsem, hatta bir şeycik kalmadı. Harp hepimizi bir yerlere savurdu. Ben de buraya geldim. Burasını dedemden öğrenmiştim. Sana bir pogromdan söz etmiştim, hatırlıyor musun? Evet. İşte o pogrom Kişinev civarında yaşanmıştı. Dedem tüm ticari mallarını alarak denize açılmış, lakin Karadeniz'in azgın suları onu çok iyi bildiği halde rotasından şaşırtmış, buralara sürüklenmiş. Daha önce gençlik yıllarında bir kez daha İnceburun'a geldiğini hatırlıyor. O zaman İnceburun'a daha bir alıcı göz ile baktığını söylemişti. Neden? Çünkü Kırım Savaşı öncesinde Sinop'ta anlayamadığımız bir aymazlık içinde Rusya'nın Karadeniz filosu Sinop'taki Osmanlı filosunu baskınla yok etmişti. O zamanlar Avrupa basınına da yansımış olduğu haliyle Rus donanması denize düşen Osmanlı bahriyelilerine dahi acımamıştı. Dedem o zamanlar küçük bir çocukmuş. Ailede bu olay korkuyla tartışılmış. Rus acımasızlığını dedem ilk bu olayda öğrenmiş. Sonra da Kişinev'deki pogromu bizzat yaşamış. Bu nedenle İnceburun'un stratejik önemi neden kullanılamamış, buna kafa yormuş. Birkaç gün buralarda kalmış ve etrafı gezmiş. O gezinti sırasında burayı, yani Hamsilos'u görmüş, çok hoşuna gitmiş. Eğer dünyadan elimi eteğimi çekip münzevi bir hayat sürmeye karar verirsem o huzur diyarına gideceğim derdi. Lakin Rodos açıklarındaki deniz kazasında hem dedemi hem de babamı kaybettim. Benim tüm ticari becerimin ve geniş bir ufukla dünyaya bakmamın kaynağı olan dedemin bu arzusunu da yerine getirmek bana nasip oldu. İnandığım Tanrı, inanıyorum ki onu cennetine aldı. Dedemin vasiyetini yerine getirmek bana nasipmiş. Bunun için de kaderin bizim için tayin ettiği zamanda harbi beklemek lazımmış. Harp beni bir vasiyeti yerine getirecek şekilde buraya savurdu. Evet, seni buraya, beni şimdilik Çanakkale cephesi sonrasında gideceğim meçhul yere, Rahmi Ağa'yı kara toprağa. Rahmi Ağa öldü mü? Kendisini bizzat tanımazdım ama sen ondan çok bahsederdin. Biliyorsun cepheye giderken onu hasta bırakmıştım. Küçük kızı Samiye Hanım'a karşı zaafım olduğunu biliyorsun. Asıl onu merak ediyordum. Bir bahaneyle dükkanına gittiğimde Samiye Hanım'dan öldüğü haberini aldım. Samiye Hanım içine düştüğü hayat mücadelesinde daha da çetinleşmiş bir hayat yaşıyor. İnan bana, beni bu daha da üzdü. Üzüldüm. Nice üzüntünün arasında bir üzüntü belki ama senin için daha da çok üzüldüm. İnsan sevdiğinin üzülmesine daha da üzülüyor. Ben yıllarca büyüdüğüm İstanbul'dan kopmak zorunda kaldım. Dedemin arzusunu bir vasiyet kabul ederek bu ikircikli dönemimde buraya sığındım. Demek ki İstanbul'a uzak bir diyar olan Sinop, biz Paçiniler için sığınma yeriymiş. Lakin burası benim için yalnızca sığınma yeri değil. Dedemin de tespit ettiği zayıflığı ben bugün de tespit ettim. Lakin düşman saflardaki bir milletin evladı olarak beni görecekleri için kimselere bir şey anlatamadım. Fakat doğduğum topraklara karşı bir vatan vazifem olduğu için olası bir baskına karşı fantastik bir tedbir aldım. Ne yaptın? Bak burası tüm Karadeniz'in görülebildiği bir yer. Buradan olası bir saldırı fark edilebilir. Olası bir saldırı olması halinde ise işte bunu yapacağım. Neyi? Gel benimle. 27. ayrımın sonu. Sayfa 307.